Ayrım 27, sayfa 396. Hikmet isimli kedi. Karşımda duran Alexi'nin belden üstü çıplaktı. Tüysüz göğsünde pantolon kemerinin hemen üstünde, ince ön bacaklarını balerinlerin dördüncü pozisyon dedikleri biçimde çapraz atmış, kuyruğunu sağ arka ayağının önüne zarif bir yay şeklinde toplamış, sırtı yüksek arkalıklı sert bir kanepedeki İngiliz ladiesininki gibi dimdik bir kedi oturuyordu. Başını tutuş biçimi atağa kalkan bir kobranın özgüvenini çağrıştırdı. Sivri uçlu dik kulakları yüzünün tamamını kaplayabilecek kadar büyüktü. Kadife havını anımsatan sık, kısa mavi tüylerinin uç kısımları gümüşü ışıklar yansıtıyordu. Zümrüt yeşili yuvarlak iri gözleri tekinsizdi. Aklıma ilk gelen Baudelaire'den bir cümle. Dipnot Charles Baudelaire, Fransız şairi, 1821-1867. Çöl kumunun üstünde sonsuza dek soylu bir edayla sakin ve bilgece oturup merakla hiçliği seyreden o devasa Sphinx gibi. Nefesimi tutuyorum. Bu bir Arhangelsk mavisi. Her resim bir hikaye anlatır diye fısıldıyor aziz dostum. Sesi gayipten geliyormuş gibi boğuk. Dövmenin hikayesi Tanrı'nın müphem bıraktığını netleştirme, genlerin ezelden kararlaştırdıkları fiziki varlığımızı özgür irademizle bezeme hevesiyle başlar. Konstantinopolli Sultanım. Bana bunun bir dövme olduğunu söyleme Zelenski diye keseydim. Bu bir dövme değil, bu bir ikona. Duymazdan geldi. Dövme giyinen satın aldığı eseri kimliğine katar sultanım diye sürdürdü. Eşi benzeri olmayan bir sanat ve zanaat eseri sipariş eden, eşi benzeri olmayan bir kimlik yaratmaya heves edendir. Sanat eseri satın almaz, dövme müşterisi kendisi sanat eseri olur. Sanat eseri olduğuna kuşku yok diye mırıldandım, gözlerim kedide. Prenslere layık bir sanat eseri. Yetişkin bir erkeğin giyindiği dövmeyi gören oğlan çocuğu büyüdüğünde kendisinin de böyle giysileri olacağı şeklinde bilinçaltı bir karar verir. Ya da bir kadın sadece ve sadece gönlünün sultanıyla paylaşacağı, salt kendisine ait bir sırrı kimsenin çalamayacağı, özgün ve özel bir mücevheri olsun isteyebilir. Böyle başlar eserin öyküsü. İlk sadmeyi atlattım, şimdi daha büyük bir dikkatle inceliyorum. Bannik. Bannik olduğuna karar verdiğim kedinin gözleri altın, tüyleri gümüş varakla işlenmiş. Hayvanın patilerinin altından geçen, Alexi'nin bedenini çepeçevre sarıyormuş gibi duran inci çembere takıldım. O çember ne? Alevler mi görüyorum? Alev çemberi mi? Sirklerdeki gibi. Eser kendisini anlatmıyor mu sultanım? Eser korkutuyor Alexi. İmparatorluk günlerinde subaylar gittikleri yabancı diyarlara dair masallar anlatır, bedenlerine resmettikleri haritaları yabancı sanatçılardan satın aldıkları dövmelerini sergileyerek dinleyenleri büyülerlerdi diyor aynı boğuk sesle. Koleksiyonlar ne denli görkemli olursa olsun dövmeler hemen her zaman geçmişin o harikulade güzel günlerine tahsisliydi. Dövme giyinen içine doğduğu kültürün kendi ömrüyle çakışan sürecini aşandır sultanım. Kendisini ifade etmenin bu biçime duyduğu saygıyı ömrü boyunca sürdürür. Acı acı gülümsüyor. Ağzı toprak doluncaya kadar aykıracaktır. Gözlerimi kediden alamıyorum. Kim bu şanslı sanatçı? Ki besbelli Andrei Rublev'in reenkarnasyonudurlar kendileri. Andrei Rublev dediğim Rusya'nın gelmiş geçmiş en büyük ikona ustası. 1400'lerde boyadığı ikonalara bugün dahi paha biçilemiyor. Alexi bu soruma da cevap vermiyor. Dövme giyinen hazinesini sadece bir komiserle paylaşır Güloçka. Dipnot, o işten en iyi anlayan uzman. Yani ben ve ikona uzmanlığı alay mı ediyor diye baktıydım. Hiç şüphesiz dövmenin sarhoş bir gecenin sabahında ortaya çıkıverdiği de olmuştur diyor. Ve hiç şüphesiz bu da bir lütuftur. Böylece alkol sanattan nasibini almamış insanlara zevksizliklerini affettirmek için bir ömür boyu kullanabilecekleri bir bahane olur. Sehpanın üzerinde duran sigara paketini almak için hafifçe eğildi. Kediyi saran ateş çemberini daha iyi görebildim. Gerçekten de alevler bedenini çepeçevre saracak şekilde resmedilmişlerdi. Bir anlamı olmalı mutlaka diye düşünüyorum ama ne? Günümüz Rusya'sında dövme giyinenlerin biraz daha sorumlu davranabileceklerini düşünürsün değil mi diye sürdürüyor. Giysilerinin mezara kadar kendileriyle birlikte olacağını, hesaba katabileceklerini, dünyaya haykırdıkları mesajların ve onları resmetmeye talip sanatçının yaratıcılığına ilişkin biraz bir şeyler bilmek isteyebileceklerini düşünürsün. Ama öyle değil. Vasili amca izin vermeyecektir. Kızıl aydınlanmanın delegeleri kurnaz sanat işçilerinden oluşacaklar sultanım. Sahici sanatçılar orada olmayacaklar. Kurnaz sanat işçileri her zaman yaptıkları gibi geleneksel imajlara rağbet edecek, geleneksel imajlarını tüketecekler. Rusya'nın turistik kültürünün simgeleri, rockstarların dövmelerinin kopyaları, mide bulandırıcı kiç. Anlıyor muyum diye bana bakıyor, başımı sallıyorum. Gerçekten de anladığımı sanıyorum. Gözümün önüne İznik çinilerinin muhteşem desenlerinin çiziktirildiği özensiz, kaba saba turistik eşyalar geliyor. Geleneksel imajın nasıl tüketilebileceğini anladığımı sanıyorum. Bir bildiri ten üzerine bir kez çizilir sultanım diyor Alexi. Birlikte yaşanacak, açıklama getirilecek, gerekçe bulunacak, savunulacak, övünülecek ve nihayet bütüne mal edilecek bir bildiri bir kez çizilir. Tekrarı halinde mutlaka farklılaşacaktır. Yine de ne zamanki bildiri tenle bütünleşir gerçek hikayesi o zaman başlar. Giyenin söylemi ne olursa olsun giysisi kendisiyle birlikte yaşanacak değişime uğrayacaktır. Dövme kolajı ancak taşıyıcının ölümünde tamamlanır. Ortaya herhangi bir otobiyografiden daha sayıcı bir tablo çıkar. İncelikli çizimler dövmeyi giyenin ruhundaki soyluluğu sergiler. Sakil hatlar saklı kötülüklerine karşı uyarır. Dövme gizli hevesleri, ihtirasları, şerri açığa vururken giyenin içsel estetiğine ilişkin ipuçları sunar. İnsanoğlunun mezara götürebileceği yegane özgün eseridir dövme. Niyet bu dövme değil diye ısrar ediyorum inatla. Bu Puşkin'in altın tasmalı kedisi belki veya Gogol'ün şeytanı. Veya Galina'nın kedi bayunu veya Peder Grinko'nun bandiki ama dövme değil ikona. Söylemediğim bir Rus prensinin tenine sinmiş ikona. Alexi'nin havası birden değişiyor gülümseyiveriyor. Mehtaplı bir gecede gökyüzünden damlatılan bir kaşık pekmez gibi sessizce düştü hayatın içinde eridi diyor. Kediyi kastederek ve hayranlık ifade eden bir sesle. Yumuşak ipeksi, kadifemsi, pürüzsüz ne varsa yeryüzünde tümünün reenkarnasyonuydu. Hareketsizlikte bile akışan zarif bir seramik vazo gibiydi Sofya. Başını göğsüne kediye doğru eğiyor. Patini uzat, Konstantinopolli Sultan'a merhaba de Sofya. Peder Grinko'nun banniki olduğuna karar verdiğimi bilirmiş gibi tekrarlıyor. Adı Sofya. So, demek hikmet hep burada, bizimle beraberdi diye mırıldanıyorum. Daha yakından görmek için Alexia'ya doğru bir adım atıyorum, eliyle engelliyor. Yaklaşma, tırmalayabilir. Niye tırmalasın ki hikmet beni? Çünkü yabanidir, tehlike sezinlediğinde bağırmaz, kahramanlık taslamaz, saldırır. Arzu edersen biraz süt verebilirsin ama Lomonosov porseleni kullanmalısın. Dipnot, çarların kullandıkları kıymetli porselen türü. Yoksa içmez, aç kalır. Tutkulu bir kedi diyorum, ne diyeceğimi bilemediğim için. Sofya diye adını vurguluyor yeniden, tutkulu sayılmaz diye ekliyor. Sütünü mavi beyaz Lomonosov kasesinde yemeğini düz bir tabakta sunduğun sürece huysuzluk etmez. Aslına bakarsan dökülmüş sütün ardından ağlamayan tek yaratıktır kedi. Bununla beraber takdirini kazanmak için süt sunmak yetmez. Ona göre tedarik insanoğlunun asli görevidir. Sofya bizi nezaketimizle değerlendirmeyi tercih eder. Sınavı geçemeyeni derhal dışlayacaktır. Bu kedinin insanoğluna haddini bildirme biçimidir. Ağır bir cezadır sultanım. İnsanoğlunun gerçek dışlanmışlık nedir anlayabilmesi için Sofya'nın tezgahından geçmiş olması gerekir. Haddini bildiğin sürece hayır hah bir efendidir Sofya. Zulümle işi olmaz. Çünkü bu gezegenin yerlisi değildir. Tanrı tarafından beşerin zafiyetini dengelesin diye gönderilmiş bir misafirdir. Bize ve diğer mahlukata ki buna evrendeki akıllı yaşam da dahildir, Tanrı'nın her yarattığına bir işlev yüklemek zorunda olmadığını hatırlatır. Yeryüzündeki her şeyin insanoğluna hizmetle yükümlü olduğu şeklindeki dogmayı kırmakla görevlidir. Sofya yalnız yaşar. Ev kedisi ifadesi bir galatı meşhurdur sultanım. Yarene ihtiyacı varsa da belli etmez Sofya. Çağrıldığında koşmaz, sevgi dilenmez, tasmaya boyun eğmez, kızağa koşulmaz, kulübeye kapatılmaz. Kimsenin malının bekçisi olmaz, sahiplenilmez. Ateşin kenarında büzülmüş uyur gibi yaparken ıssızın sadece bir burun boyu uzakta olduğunu bilgisiyle müşterihtir. Saygısızlık etmediğimiz sürece bizlerin de bildiğimiz gibi yaşamamıza izin verir. Rahibe veya haydut Sofya fark etmez, kayıtsızdır. İnsan türüyle içli dışlı olmaz, aşırı samimiyetin soyunu gerileteceğinin idrakındadır. Kendini beğenmiş. Elbette, narsistlerin şahıdır Sofya. Bunu kişisel tımarına ayırdığı zamandan anlayabilirsin. Uyumadığı saatleri sırsız bir aynanın önünde geçirir. Olsun, insanoğlunda bağışladığımız gariplikleri Sofya'da bağışlamamak olabilir mi? İnsanoğlunun zekasına bağladığımız davranışlarını Sofya'nın içgüdüsüne bağlamak olabilir mi? Hayatımda filozof tanıdığım kadar da kedi tanıdım. Kedilerin irfanı her zaman daha üstündü desem inanmazsın değil mi? Ah ama muammalı bir halktırlar kediler. Felsefeleri kendilerinin olduğu kadar başkalarının da uyumalarına izin vermek olan bir halk. Dünyaya geldikten sonra gözlerini açmaz, buradaki yaşamın durulmasını beklerler. Sonra kirpiklerini kısa bir aralama, etraflarına şöyle bir bakar yine yumarlar. ömürlerinin büyük bölümünde gözlerini kapalı tutarlar ki bakmadan görmeyi öğrenebilsinler. Sofya'nın benim görmediğim bir şeyi gördüğünü görmek ürperti verir sultanım. Benim görmediğim bir şey üzerinde düşündüğünü hissettiğimde evreni yönettiğini hatırlarım. Meğer ki kendimiz kedileşelim, onun aklından geçeni anlayamayız Güloçka. Miyav'ın havailerin alohaları gibi bir sözcük olduğunu farkındasın değil mi? Her anlama gelebilir miyav. Kedice diye bir dil yok. İşin kötüsü kedilerin dile ihtiyaçları da yok. Dile ihtiyaç duyacakları bir zaman gelse bile kelimeleri saçıp savurmayacak, az ve öze itibar edeceklerdir. İtiraf etmelisin ki insanoğlunda pek ender rastlanır bir haslettir bu. İnsanlar boş konuşur, kediler asla. Güneşin altında her şey olması gerektiği gibi yerli yerinde. Sofya dile gelse böyle derdi. Hiçbir sorun yok. Güneşin altında her şey olması gerektiği gibi yerli yerinde. Onun dünyayı bir bulutun üstünde aşağı düşmeden yürüyebilecek kadar iyi bildiğinden eminim. Gözlerine bak sultanım, bu gözlerin ardında ruh olmadığını söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. Ruhu olanın kalbi olmadığını da söyleyemezsin. Sofya'nın büyüsü gözlerini mesken tutar. Merhametsiz, sakin ve kibar. Dilsiz, ketum ve muhteşem. Oturabilirdi amca Vasili. Olaydı kendisi bir kedi. Bildiğini okurken Putin, Sofya seyreder, Boris dinlerdi. Boris Oksana Dimitrievna'nın köpeğinin adı. Bir an 5 yaşındaki Alexi'nin muzip yüzünü gördüğümü sandım. Şimdi mi uydurdun bunu? Haklısın sultanım dedi mahcup bir sesle. Uçuyor akıl kedilerden söz edince. Doğrusunu istersen ben hala ateş çemberinde takılı kaldım. Sofya tehlikede öyle mi? Dudaklarını büktü. Ruslardan daha fazla değil dedi ve yıllar önce Rusya'ya geldiğim ilk günlerde ürpererek dinlediğim nakaratın öznelerini değiştirdiği yeni versiyonunu tekrarladı. Oligarklar ülkeyi talan ettikten sonra Rus delikanlıları vodkanın başına çöktüler. Haysiyet yorgun düştü, uykuya yattı. Ruslar en başa döndüler, bitkiye dönüşmek üzereler, dilsiz ve dayanıklı. Savaşçı çarların estirdikleri fırtınaların rastgele savurduğu ezeli ve ebedi Rus, çocuk peyda etmez, toprağı sürmez, döllemez oldu. O sonsuz Rus yeniden ortaya çıktı, yoksulluğunda kavrulan bir insan kümesi. O ölmeyecek kadar gıda, öldürecek kadar alkol ve tahammül. Yığınlar ne o bezirganların ayakları altında ezilirlerken, yaşaya kalanların dölleri kurudu. Ölenlerden boşalan yeri dolduracak dermanları kalmadı ve güneşin altında her şey olması gerektiği gibi. Putin'e hiç mi güvenmiyorsun Alexi? Her şeye rağmen ben Rusya'nın 80 sonrası o örselenmiş, batıya muhtaç yenilgisinden çıktığının işaretlerini gördüğümü sanıyorum. Sen görmüyor musun? Rusya'nın başının dik, güveninin tam olduğu eski günlerine yürüdüğünü hissediyorum. Sen hissetmiyor musun? Başını salladı, gözlerini devirdi. Duydun mu Sofya? Bak Konstantinopolli hanımefendi ne diyor? Rusya eski görkemli günlerine geri dönüyormuş. Bizim çarlarımızın ölümsüz olduğuna, ezelden ebede başımızda kaldıklarına inanmıyor. Vladimir'in gözlerinden sarkmış Bakan İvan'ı sen görüyorsun ama öyle değil mi? Dipnot, Korkunç İvan ve Vladimir Putin. Çarizm mi dedin? Demokrasilerde taht babadan oğula geçmez, tahta seçimle çıkılır öyle mi? Yeni çar anayasal kurumları kendisine mi bağlıyor? Duma, Yargıtay, federal, bölgesel hükümetler hepsine mi? Çara bağlı bir emir komuta zinciri, darbe hazırlığı içinde mi? Kime karşı? Rus devletinin bağımsız kurumlarına mı? Öyleyse Konstantinopolli sultan haklı. Rusya gerçekten de eski görkemli günlerine muhteşem bir dönüş yapıyor. Ne dedin? Demokrasi kaygısızların ve katillerin serpildiği sınırlı sorumlu bir laissez-faire'dir dedin. Dipnot. Bırakın yapsınlar, devletin gelir dağılımını düzenlemek, yoksulları kollamak amacıyla ekonomiye müdahale ile yükümlü olmadığını savunan sistem. Bu topraklarda devletin kutsal gücüne duyulan huşu dolu saygıyla yenişemez demokrasi. Diyorsun, olabilir. Muskovi de bir elemanıdır insan kümesinin. İstikrar ve barışı sağlayacak güçlü lider ister. Teflon başkanların şahı, öyle mi? Putin teflon başkanların şahıdır mı dedin? Doğru mu duydum? Ruslar Putin'in icraatını değil imajını seviyorlar. Başkanın tutarlı, güvenilir, otoriter imajına toz kondurmayacaklardır, öyle mi? Toz konarsa Putin'in değil, başka birisinin kabahati olacaktır diyorsun. Dilimin ucuna kadar geliyor, tanrı gibi. Allah'a değil, feleğe kızılır. Ben susuyorum ama Alexi, ne diye bağırıyor birden. Öyle zıpladı ki bir an sahici sandım. Ne? İkinci dönemin sonunda Anayasa Mahkemesi'nin başına mı geçecek, bunu mu diyorsun? 2008'de başkanlığı klonuna bırakacak. Saltanatını sürdürecek ama hükmetmeye kalkışmayacak bir klonuna. Kendisi devletin siyasi sistemini iyileştirmeye soyunacak öyle mi? Rusya'nın asli yasasının yegane yedi emini olacak Putin. Bu çarı da aşan bir güç Sofya, Tanrı'ya yakın diyorsun öyle mi? Gitti çöker gibi oturdu, başını ellerinin arasına aldı. Ey uhnem, ey uhnem. Bir süre öyle kaldı, bıraktım oyununu bildiği gibi oynasın. Duydun değil mi sultanım diye fısıldadı bir süre sonra. Gazprom ve Rosneft'in Kremlin'e kendi adamlarını yerleştirmelerine izin vermeyeceklermiş. Dipnot, Gazprom ve Rosneft Rusya'nın en büyük petrol şirketleri. Ne dediğini anlamaya çalışmaktan yorgun düşmüş öylece dikiliyordum. Ben koptum Zelenski dedim. O da kediye seslendi. Duydun değil mi Sofya? Konstantinopolli Sultan koptu. Gazprom ve Rosneft'in siyasi partilere vekalet ettiklerini bilmiyor. Belki de onları azletmekle Putin'in iyi ettiğini düşünüyor. Kendisine sor mu diyorsun? Doğru mu duydum? Söyle Sofya'ya, bana sormasın diye atıldım. Hodorkovski'nin ardından ağlayacak değilim. Hodorkovski dediğim de Yukos'u sahiplenen genç oligark. Putin'in Yukos'u bu adamın elinden kurtarıp yeniden devletleştirmek istediği biliniyordu. Nitekim sonradan öyle de oldu. Bir gerekçe bulundu ki Allah şahittir, gerekçeden bol bir şey yoktu. Hodorkovski hapse girdi. Yukos 2000'den sonra şimdi hatırlayamadığım bir tarihte açık arttırmayla satışa çıkarıldı, devletin elinde kaldı. David'in yeryüzünde hiçbir ülke yok ki otokratik yönetim altında refaha kavuşabilsin diye hayıflandığını hatırlıyorum. Güney Kore'yi mesela hatırlatmak vardı ama toptancı hükümlerden sıkıldığımdan olacak yapmadıydım. Alexei'nin Sofya Putin'in Rus askeri gücünü dirilttiğini söylüyor diye söylendiğini duydum. Rusya dünyanın bir numaralı askeri uçak üreticisi olduğu günlere geri dönüyor diyor. Tu-160, Tu-95 stratejik nükleer bombardıman uçakları öyle mi? Öyle. Amerikan nükleer tesislerini vurabilecek uzun menzilli uçaklar. Evet doğru duydum. Nasıl? Devriye gezmeye mi başladılar Atlantik'in üstünde? Pasifik ve Arktik'te de öyle mi? 1992'den bu yana ilk kez Rus uçakları devriye geziyor. Niçin? Caydırmak için. Kimi? Başkan Bush'u mu? Başkan Bush Rusya'ya saldırmaya mı hazırlanıyor? Ey uhnem, ey uhnem. Kes şunu Alexei, uhnemleyip durma beni. Şöyle bir durdu. Affedersin dedi kalktı. Bu türküyü sevdiğini sanırdım. Baktım üstüne bir şey giyiyor. Bu defa da hikmeti benimle paylaşmaktan vazgeçtiğini düşündüm. Canım sıkıldı. Durumu iyileştirmeye çalıştım. Rus ordusunun Rusya için ne demek olduğunu kestirebiliyorum dedim. Silahlı kuvvetlerin moralinin yüksek olmasının Rus halkı için ne anlama geldiğini de kestirebiliyorum. Putin'in diye sürdürüyordum ki sözümü kesti. Öyleyse Putin'in 4. Ivan'ın reenkarnasyonu olduğunu da kestirebilirsin sultanım. Savaşçı çarlar yine kılıçlarını çektiler. Amerikan savaş lordları Avrupa'yı savunma füzeleriyle donatmaya soyundular. Moskovların buna cevabı konvansiyonel silahsızlanma anlaşmasını bir kenara koymak olacak. Ardından yeni çar Amerikalılara toprağınızı kullandırırsanız diye başlayan tehditler savuracak. Eski Avrupa kolonilerini Amerikalılara üs vermemeleri için uyaracak. Ardından askeri endüstriyel kompleks yeniden ihya edilecek. 2025'e kalmaz Rusya dünyanın en büyük uçak üreticisi olur. 4. Ivan Rusya'nın Arktik'ten bir büyük paçavraya el koyduğunu duyduğunda mezarında sevincinden dans edecek. Donanmanın Akdeniz'de kalıcı üs kurduğu haberini alan Büyük Petro da kalkacak, ona katılacak. Amerika ile stratejik denge sağlamaktan bahsedilecek ama kimse stratejik dengenin eşeğin önünde sarkan havuç olduğunu söylemeyecek. Cumhuriyetçiler, liberaller, bolşevikler, kuru gürültü ustaları, küçük partiler birer birer kapatılacak. Muhalefet görevini Roman Abramovich, Oleg Deripaska, Viktor Vekselberg vekaleten yürütecekler. Dipnot, Rusya'nın en zenginleri toplam servetlerinin 50 milyar dolardan fazla olduğu hesaplanmaktadır. Saint Petersburg'da protestocular yollara düşecek. Demokrasinin elden gittiğinden bahsedecek ama havucun ağızlarını sulandırdığını söylemeyecekler. Protestoculara güvenmemen gerektiği hususunda da seni uyarmıştım değil mi? Toprak köleliğinden ancak bir iki nesil önce ancak kurtulmuş bir kuşak, işçi çocukları, köylü çocukları, milyonlarcası, Rusya'nın yeni beyinleri. Ne gibi bir ütopyalar olabilir ki? Para yapmayı öğrenir öğrenmez onlar da Moskova'ya taşınacaklar. Amerikanka hikayesi, in the meantime. Dipnot, bu arada bütün bunlar olurken... Rus, ki gezegenin en düşünceli misafiridir kendileri, dünyamızı en fazla 66 yıl işgal ederlerken, dipnot ortalama ömür, döllemez, doğurtmaz, tersine azalırlar, yılda 700 bin azalır, diğer halklara yer açarlar. Sana 1991 sonrası Rus tarihinin Amerika'da yazılacağını söylemiştim değil mi? Biz Rusların ödünç aldığımız siyasi sistemlere tavan yaptırmak gibi bir yeteneğimiz olduğunu da söylemiştim. Söyle bana Konstantinopolli Sultanım, sence Başkan Bush'un siyasi muhalifleri arasında Deri Paska'dan zengini var mıdır? Olaydı, Fortune listelerinde görürdük mü diyorsun? Roma'nın özel sekreteri bile Kerry'den daha zengin. Dipnot, John F. Kerry, Demokratların başkan adayı, serveti 675 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Deri Paska mirasını kime bırakacak dersin? Çin'den çocuk mu evlat edinecek? 1 milyar 400 milyon Çinli enerji açlığından kırılıyor. Neden olmasın değil mi? Merhametli bir Türk sultanı olduğundan sen Ruslara acıyorsun. Ah ama söyledim ben sana. Sofya, yaşam devam ediyor diyor. Sofya'ya hak veriyorum sultanım. Trajedi insana mahsus bir ruh hali. Değeri olan yaşam ise haklı olan Sofya. Ruslarınki gibi ziyan olmuş hayatlar için üzülmek yersiz. Bizim gibi o kadar çok ulus var ki ziyan olsak da olmasak da gezegende hayat devam ediyor. Putin ne beni ne de Sofya'yı heyecanlandırıyor sultanım. Bizde olağanüstü duygular uyandırmıyor. Havaya girmeye çalışıyoruz, olmuyor. Sofya gibi benim bedenimde de tarih denilen bir organın olmadığından eminim artık. Kapımın önünde bile cereyan etseler davalara taraf olamayacağımı biliyorum. Komünizmin nizamı alemin gereği olduğunu anlatan kitaplara geri dönecek vaktim yoktu. Demokrasinin nizamı alemin gereği olduğunu anlatan kitaplara da dönecek takatim kalmadı. Kendi adıma senin coşkularını aklımla anlıyorum ama hissetmiyorum. Kendi adıma Sasha'nın kaygılarını da anlıyorum ama hissetmiyorum. Dipnot Sasha, Alexander Solzhenitsyn. Kaygı insanı içinde olduğu duruma boyun eğmekten koruyan yöntem sultanım. Kaygı yitirmemek bir büyük insani erdem olmalı. Kaygının yokluğu ölümün işareti. Kaygısız insan var mı ki Alexi? Bana insan demek hem kediler hem de insanlar alemi açısından abartma olur diye gülümsedi. Ne ona ne de diğerine aitim. Ayrıca insan ırkıyla birebir özdeşleşme doğru değil ve tehlikeli sultanım. İnsanileştirilmiş bir dünyada Sofya gibi akıllı olunamıyor. Sofya büyük petronun batılılaştırma, entelijensiye yaratma çılgınlıklarını daha başlamadan sezdi. Rusya'yı terk etti. Gitti o uzak yabancı adaya yerleşti. Dipnot Puşkin'in şiirine gönderme yapıyor. O günden beri Rusya'ya uğramıyor Sofya. Burnumun direği sızlarken kendimi mırıldanırken bulduydum. Ama Rusya anlaşılmaz, hesaba kitaba da gelmez. Kendisine has bir kimliği vardır. Rusya'ya sadece iman edilir. Öyle değil mi Alexi? Heyhat sevgili sultanım, sen Ruslara bizim güvendiğimizden daha çok güveniyorsun. Size değil Alexi dedim, kediye, göğsünde taşıdığın Sofya'ya güveniyorum. Prens Zelenski'nin Solviçe Gorsk'ta ateşe yürümesinden önceki son sözlerinden birisiydi bu. Sen Ruslara bizim güvendiğimizden daha çok güveniyorsun. Güvenmek geçişli bir eylem Alexi diye yapıştırmıştım. Ruslara sizlerden daha fazla güveniyor olmam için eylemin nesnesini belirlemiş olmam lazım. Ne için güvenmek? İkinci bir Amerika senin demenle. Amerikanka olacağınıza mı yoksa Rusya'ya hakim olan şu adi nomenklatura oligarşisine rağmen olmayacağınıza mı güvenmek? Baksana adi deyip çıkıverdim adamlara. Teresa'nın çiçeğe durmuş cesur iş adamının bendeki karşılığı adi harami. Toplumsal bir projen yoksa güvenmek hükümsüz bir eylem dostum. Ya Sofya? Sofya'ya güvendiğini söyledin, yanlış mı duydum? Sen doğru duydun da ben topu taca attım. Benim gibi. Korkarım öyle. Senin gibi. Tarih dediğin o organ galiba benim bedenimde de yok Aziz Zelenski. Söylemediğim ama Alexi'nin duyduğu, vardıysa da Rusya'da öldü. Yüzünün aldığı şekli gördüm, gülümsedim. İla cehennem üzzümera. Tarihin ardından ağlayacak değilim Alexi. İnan bana, tarihin cehenneme kadar yolu var. Gogol'ün izinde dördüncü kitaptan Düşünce Dal Kavukları. Hamlet, ey Hamlet! Alexi'nin göğsüne kazılı kedi Sofya ikonasına sarılıp Solviçe Gorsk'ta ateşe yürümesinden önceki son sözlerinden biri bu. Sen Ruslara bizim güvendiğimizden daha çok güveniyorsun. O gece güvenmek geçişli bir eylem Alexi diye yapıştırmıştım. Ruslara sizlerden daha fazla güveniyor olmam için güvenimin nesnesini belirlemiş olmam lazım. Ne için güvenmek? İkinci bir Amerika, senin demenle Amerikanka olacağınıza mı, yoksa Rusya'ya hakim olan şu adi nomenklatura oligarşisine rağmen olmayacağınıza mı güvenmek? Baksana adi deyip çıkıverdim adamlara. Teresa'nın çiçeğe durmuş cesur iş adamının bendeki karşılığı adi harami. Toplumsal bir projen yoksa güvenmek hükümsüz bir eylem dostum. Ya Sofya? Sofya'ya güvendiğini söyledin, yanlış mı duydum? Heyhat, o kadar çok konu vardı, öylesine dallı budaklıydı ki sohbetlerimiz. Tartışmanın aktığı mecra ille de asıl önemli haiz mecra olmayabiliyordu. Yine de sevgili dostumun çağrısına duyarsız kalmış olmak ihtimali beni kahrediyor. Göğsüne kazılı ikonanın sanatsal mükemmeliyetiyle mest olmuş donup kalacağıma, kediye bannikti, bayundu gibi isimler yakıştıracağıma, farmason olduğunu hatırlamalı, Sofya'dan hareket etmeli, hikmeti yakalayabilmeliydim. Sofya derken sağ elinin işaret parmağının belli belirsiz bir hareketiyle istavroz çıkardığını fark etmiştim. Sesindeki düş kırıklığını hissetmemiş olmam da olası değil. Yine de aslında hikmetten bahsettiğini düşünemedim Alex'in. Hikmetten ve hikmetin olmazsa olmazı marifetten bahsettiğini yapamadım. Şimdi artık Alex ile muhabbetimiz İstanbul'da Karadeniz'in boğaza döküldüğü yerde, domatesleri bile çok sıcak olan bu balıkçı köyünde sürüyor. Daha doğrusu ben kedimle sohbet ediyorum, o Alex'i iletiyor ve tersi. Benim kedimin adı Sofya değil. Hayvanı dünya nöbetine dikmekten kaçındığım için kedice bir isim verdim, Sarman. Zaten tüyleri Alex'in Sofya'sı gibi Arhangelsk mavisi de değil, portakal sarısı. Kotlas Moskova trenindeki sarhoş yaşlı kadının saçlarını anımsatıyor. Bu haliyle kimse Sarman'ın Sofya gibi Allah'ın kainatı için öngördüğü doğal ve ahlaki düzeni simgelediğine inanmaz. Kimse çıplak göğsüne resmettirmez, kollarıyla sarmalayıp birlikte ateşe yürümez. Sofya bir bildiriydi. Birlikte yaşanacak, açıklama getirilecek, gerekçe bulunacak, savunulacak, övünülecek ve nihayet bütüne mal edilecek bir bildiri diye açıklamıştı. Ne zamanki tenle bütünleşir, bildirinin gerçek hikayesi başlar ve ancak giyenin ölümünde tamamlanır. Herhangi bir otobiyografiden daha sayıcı bir tablodur. İncelikli çizimler dövmeyi giyenin ruhundaki soyluluğu sergiler. İçsel estetiğine ilişkin ipuçları sunar. Sakil hatlar saklı kötülüklerine karşı uyarır, gizli heveslerini, ihtiraslarını, şerrini açığa vurur. Dövme bir erkeğin mezara götürebileceği yegane özgün eseridir sultanım. Benim için fazla soyut olmuş olmalı. Kedi Sofya'nın Alex'in alıp kabul ettiği hikmetin, yani Allah'ın kainatı için öngördüğü doğal ve ahlaki düzenin keşfi, ayrıntılandırılması ve ona uygun yaşam biçimine sadık kalınması görevinin ilanı olduğunu kestiremedim. Meselenin Rusya'nın geleceği olduğunu sanmak gafletine düşmüş olduğumu fark ettiğinde, merhametli bir Türk sultanı olduğundan sen Ruslara acıyorsun diye gülümsemesi bundan. Oysa bize yaşamın devam ettiğini hatırlatıyor Sofya. Bana gelince olmak mı, olmamak mı? Asıl meselem bu sultanım. Tiksindirici kaderin attığı tokatlara, fırlattığı taşlara olgunlukla katlanmak mı daha soylu bir davranıştır? Silah kuşanıp üstlerine yürümek, son vermeye çalışmak mı belalı dalgalara? Ölmek uyumak gibi içtenlikle arzulanması gereken bir vuslat mıdır uyumak ve son vermek yürek acılarına ve bedene miras kalan darbelerin binlercesine? Ölmek, uyumak, uyumak ve belki de düş görmek. Ah ama pürüz de burada. Dünyevi karmaşadan böylece sıyrıldığımızda ölüm uykusuna sekte vurması kaçınılmaz, ne düşler görülebilir. Uzun yaşamı felakete dönüştüren husus da budur. Yoksa keskin bir balta darbesiyle hesabı kesmek varken kim katlanırdı geçen zamanın kamçısına, zilliyetine, çarların eziyetlerine, kibirli komiserlerin hakaretlerine, hor görünen aşkın acısına, adaletin gecikmesine, yetkililerin küstahlığına, sabırla bekleyen erdemli kişinin değersiz insanlardan gördüğü muameleye. Ölümden sonraki bir şeyin korkusu olmasaydı kim katlanırdı bu bıktırıcı yaşamın yükü altında inleyip terlemeye, sınırından geçenin bir daha dönmediği o bilinmez ülkenin korkusu aklımızı karıştırıp başımızdaki belalara katlanmamızı, henüz tanımadığımız dertlere koşmamızı dayatmasaydı kim katlanırdı? İnanç böyle korkaklaştırıyor hepimizi ve böyle cılızlaşıyor kararlılığın fıtri rengi, düşüncenin solgun gölgesi altında. Ve güçlü ve iddialı atılımlar mecralarından sapıyor, hareket anlamını yitiriyor. Şimdi sen merhamet buyur, güzel Konstantinopollu, Bosfor perisi, senin dualarında affolunsun tüm günahlarım. Hamlet'in ünlü tiradı. Alex'i özgün metindeki Ofelya'nın yerine Konstantinopollu, su perisi yerine Bosfor perisini yerleştirdi. Açmazını dillendiriyor. Shakespeare'in İncil'e eşdeğer bir vahiyle kutsanmış olduğu şeklindeki yaygın inancı biliyorum. Eserlerini daha Deli Petro'nun kızı Çariça Elizabeta, dipnot 1747, zamanında 250 yıl önce çevirmişler. Nizam-ı aleme riayet ile çarların fermanları arasında bitap düşmüş Rus aydınları, Hamlet'te kendilerini görmüşler. ünlü tiradını ezbere bilmeyen intelijenti kalmamış. Nitekim Rus düşünce hayatında lanetli soru olarak bilinen, insanın kendi hayatına kendi elleriyle son vermesinin doğru olup olmadığı şeklindeki yaşamsal soru, Hamlet sorusu olarak anılmaya başlamış. Bonch Bruevich'ten Andrei Bely'e kadar Bolşevik devrimini manevi iklimine hazırlayan halkın hamileri, intelijentiye böyle derlerdi. Halkın hamileri, Lenin de dahil olmak üzere Elsinor'daki Hamlet şatosunu ziyaret etmişler. Dipnot: Elsinor, Baltık Denizi'nin Atlantik'e açıldığı boğazın Danimarka kıyıları. Alexi'nin Hamlet tiradı intiharı bir seçenek olarak değerlendiren entelektüel gelenekten geldiğini söylediği için sarsıcı. Rusya anlaşılmaz, hesaba kitaba da gelmez. Kendisine has bir kimliği vardır. Rusya sadece iman edilir deyişini hatırlatmam, aziz dostumu yüreklendirme çabası. İla cehennem üzzümera. Tarihin ardından ağlayacak değilim. Alexi, inan bana, tarihin cehenneme kadar yolu var demem, ülkesinin geleceğinin, geçmişinin aynası olacağına dair inancını yıkmaya çalışma gayreti. Akıl tarih yapma selahiyeti vermiyor Alexi. Farkındalıkla tarih yapma selahiyeti vermiyor. Düşünüyor olmak, tarih yapmak görevine atanmak demek değil. Kimse kimseden böyle bir görev talep etmiyor. Tarihi şekillendiren akıl değil, duygular. Tarih yazıcılarına bakma sen. Tarihi büyük adamlar da şekillendirmiyor. Sizin 17 devrimi gibi tarihi bellediğimiz olaylar açık denizlerin yüzeyinden göz alıcı parıltılarla yükselen kumsala vardıklarında geride iz bırakmayacak şekilde dağılan görkemli dalgalar gibi. Lenin gibi, Stalin gibi büyük adamların büyük olayların görkemiyle estirdikleri fırtınalarla, koparttıkları gürültüyle büyülenen burjuva tarih yazarları, kitlelerin yaşam koşullarındaki toplumsal kurumlarındaki sessiz değişimleri yok sayıyorlar. Oysa asıl belirleyici olan kitlelerdeki değişimdir. Putin gibi büyük adamların koparttıkları patırtı, bu sessiz ve derin değişimin işaretlerinden öte değil. Saatleri ileri almak da sahici tarihi hızlandırmıyor Alexi. Meyve ham ise elektrik ışığında olgunlaştıramıyoruz. Kopartmaya kalkarsak çürüyor, kurtlanıyor. İçine doğduğumuz dünyaya birlikte direnebilir ama tarih yapamayız. Sen olsan da olmasan da eninde sonunda olgunlaşacağını bildiğin elmanın yardımına koşmakla neyin nesi? Doğal gelişme karşısında sessiz kalmak, fuzuli eylemlere kalkışmaktan daha az yetkin olmak değil. Halkın hamisi olmak kimin ne haddine? Ne tarihi görmezden gelebilir ne de geleceği yaratabiliriz. Geçmişi geleceğe bağlayan zincirin kaderine tek bir halka hükmeder. Tarihi olay dedikleri o tek halkanın, insan sevgisinin emniyet altına alınması olmalı. Aydınlara düşen o tek halkayı emniyet altına almak, kapının önünde bile cereyan etseler davalara taraf olamayacağını söylemeni yadırgamıyorum. Tersine bu ülkede intelijentinin beyninin ürününe duyduğu mutlak güven beni dehşete düşürüyor. Söyle bana Prens Zelenski, ölü canlardan inşa ettiği katedrallerde ettiği duanın geçerliliğini sorgulamayı akıl etmeyen akıl, gücünü nereden alır, nereden beslenir? Devamı 4. kitapta. Kitabın sonu. 15 Mayıs 2008. Sayfa 418.